Ayrım 22.
Longfellow başıyla onayladı. Ne olur söyle baba, onunla röportaj yapmak istiyorum. Boston Polis Departmanı'ndan devriye polisi Nicholas Ray. Ön kapıdan içeri Lowell daldı. Longfellow, anlatacak bir sürü şeyim var. Komşusunun yüzünün bembeyaz olduğunu görünce sustu. Ne oldu Longfellow? Longfellow o gün daha önce bunaltıcı bir bekleme odasına sokulmuştu. Avludaki yıpranmış kara ağaçlara bakarak beklemişti. Sonra içeri aksaçlı adamlar dolmaya başlamıştı. Dizlerine kadar inen kara pardüsüleri ve melon şapkaları birbirinin tıpatıp aynısıydı. Sanki bir manastırdaki keşişlerdiler. Ray adamların çıktığı şirket odasına girdi. Kendini Başkan Rahip Thomas ile tanıttığında başkan odada kalmış olan üniversite yönetim kurulu üyelerinden biriyle sohbet etmekteydi. Ray polis kelimesini söyleyince bu diğer adam donup kaldı. Bu öğrencilerimizden biriyle ilgili bir mesele mi diye sordu Doktor Manning. Hille konuşmayı keserek dönüp bakınca Ray adamın sakalının bembeyaz olduğunu gördü. Hayır, Başkan Hill'e Profesör James Russell Lowell hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Manning'in sarı gözleri fal taşı gibi açıldı. Odadan çıkmaya niyeti olmadığı belliydi. Kalkıp çift kanatlı kapıyı kapadıktan sonra yuvarlak maun masanın etrafından dolanıp Başkan Hill'in yanına polis memurunun karşısına oturdu. Ray Başkan'ın onun kalmasını gönülsüzce kabullendiğini fark etti. Bay Lowell'un üstünde çalıştığı proje hakkında ne biliyorsunuz Başkan Hill diye sordu Ray. Bay Lowell mı? Kendisi New England'ın en iyi şairlerinden ve hicivcilerinden biridir tabii. Hill hafif bir kahkaha attı. Bigelow yazıları, Sir Launfal'ın kehanet hayali, eleştirmenlere bir fable. İtiraf edeyim ki bu sonuncusu en sevdiğimdir. North American Review'daki yazılarını saymazsam tabii. Atlantic'in ilk editörü olduğunu biliyor muydunuz? Ozanımız şimdi kaç işle birden uğraşıyordur kim bilir. Nicholas Ray yelek cebinden bir kağıt parçası çıkarıp katladı. Bir şiirin yabancı dilden tercüme edilmesine yardım ediyor sanırım. Manning çarpık parmaklarının uçlarını birleştirip devriye polisinin elindeki katlanmış kağıda baktı. Bir problem mi var memur bey dedi. Sanki yanıtın evet olmasını ister gibiydi. Dinanzi. Ray Manning'in yüzünü inceledi. Yaşlı akademisyenin ağzının kenarlarının hevesle titreştiğini gördü. Manning bir elini kel kafasında gezdirdi. Dinanzi A.M. Yani demek istediğim dedi Manning, farklı bir yaklaşım deneyerek, şimdi heyecanı biraz yatışmış gibiydi. Bir sorun mu var, şikayet falan mı oldu? Başkan Hill çenesiyle oynuyordu. Manning'in diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gitmiş olmasını istiyordu. Belki de Profesör Lowell'ı çağırsak ve bu konuyu onunla konuşsanız daha iyi olur. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne e io eterno duro. Bu ne demekti? Longfellow'lu arkadaşları anlamını biliyorlarsa neden ondan gizlemek için bu kadar uğraşıyorlardı? Saçmalamayın başkanım dedi Manning öfkeyle. Profesör Lowell'u önemsiz meseleler için rahatsız etmeyelim. Memur bey, eğer bir sorun varsa bize hemen söylemenizi istiyorum ki elimizden geldiğince çabuk halletmeye çalışalım. Bakın devriye polisi dedi Manning samimi bir edayla öne eğilerek. Profesör Lowell'la birkaç edebiyatçı arkadaşı şehrimize uygun olmayan bazı metinleri getirmek istiyorlar. Bu metinler milyonlarca hassas insanın huzurunu kaçırabilir. Bir şirket üyesi olarak üniversitemizin adına leke sürecek böyle girişimleri engellemek benim görevim. Üniversitemizin düsturu şudur. Christo et Ecclesia. Bu idealin Hristiyan ruhuna bağlı kalmaya da kararlıyız. Düsturumuz eskiden veritas'tı diye fısıldadı Başkan Hill usulca. Yani gerçek. Manning ona ters ters baktı. Devriye polisi Ray tekrar duraksadıktan sonra elindeki kağıdını cebine koydu. Bay Lowell'un çevirdiği şiir ilgimi çekti de kendisi sizlerin beni bu şiir hakkında araştırma yapabileceğim yerlere yönlendirebileceğinizi söyledi. Doktor Manning'in yanakları kıpkırmızı kesildi. "Buraya sırf edebi bir mesele için mi geldiniz yani?" diye sordu tiksintiyle. Ray yanıt vermeyince Manning ona Lowell'ın kendisiyle ve üniversiteyle dalga geçmek istediğini söyledi. Ray, şeytanın şiirlerini incelemek istiyorsa bunu şeytanın dizinin dibinde yapabilirdi. Ray Harvard'ın bahçesinden geçerken eski tuğla binaların etrafından sert rüzgarlar esiyordu. Kafası karışmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonra bir yangın çanı çalmaya başladı. Sesi üniversitenin her tarafından geliyordu sanki. Ray koştu. 11. Şair ve doktor Oliver Wendell Holmes mikroskoplarından birinin yanındaki mumu yakarak tablonun üstündeki böcekleri aydınlattı. Eğilip mercekten bir et sineğine baktı. Sineğin konumunu ayarladı. Sinek sanki kendisini izleyene kızmışçasına sıçrıyor, kıvrılıp duruyordu. Hayır, böcekten değildi. Mikroskop tablası da sarsılıyordu. Dışarıdan yaklaşan toynak sesleri bir gürlemeye dönüşerek evin önünde kesildi. Holmes pencereye koşup perdeleri açtı. Amelia Holden içeri girdi. Holmes'un ürkütücü bir ciddiyetle ona olduğu yerde kalmasını söylemesine kulak asmayarak peşinden ön kapıya gitti. Holmes kapıyı açınca bir arabanın gri kısraklarını dizginlemeye çalışan koyu mavi üniformalı iri yarı bir polis gördü. "Doktor Holmes," diye seslendi polis sürücü koltuğundan. "Hemen benimle geleceksiniz." Amelia öne çıktı. "Wendell, ne oluyor?" Holmes hırıltılı solumaya başlamıştı bile. "Melia, Craig konağına haber gönder. Bir saat sonra köşe başında benimle buluşmalarını söyle. Üzgünüm ama şimdi gitmek zorundayım. Başka çarem yok." Amelia'nın itiraz etmesine fırsat vermeden arabaya bindi. Atlar dört nala koşmaya başladılar. Geride bir toz bulutu ve uçuşan ölü yapraklar bırakarak. Küçük Oliver Wendell Holmes, üçüncü kattaki oturma odasının perdelerini aralayarak bakarak babasının bu kez nasıl bir saçmalıkla uğraştığını merak etti. Hava soğuktu. Gri gökyüzü açılıyordu. İkinci bir araba hızla yaklaşarak birincisinin az önce durduğu yerde durdu. Fields'ın tek atlı arabasıydı bu. James Russell Lowell arabanın kapısını açarak Bayan Holmes'a telaşla Doktor Holmes'u çağırmasını söyledi. Amelia öne eğilerek dikkatli bakınca Henry Longfellow'la J.T. Fields'ın profillerini seçti. "Nereye gittiğini bilmiyorum Bay Lowell, polis tarafından götürüldü. Sizinle bir saat sonra köşe başında buluşmak istiyormuş James. Neler oluyor?" Lowell acizce arabanın içine bakındı. Charles sokağının köşesinde iki çocuk el ilanları dağıtarak haykırıyorlardı. "Kayıp aranıyor, kayıp aranıyor. Bir ilan alın bayım, madam," diye. Lowell elini ceket cebine soktu. Kapıldığı dehşet yüzünden boğazı kurumuştu. Cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Cambridge'deki pazar yerinde o hayaleti, Edward Sheldon'ın yanında gördükten sonra cebine tıkıştırılan buruşuk el ilanıydı bu. İlanı elinin kenarıyla düzeltti. Aman tanrım, Lowell'ın dudakları titremeye başladı. Rahip Talbot'ın öldürülmesinden sonra şehrin her yanına devriyeler ve gözcüler koyduk. Ama kimse bir şey görmedi diye seslendi komiser muavini Stoneweather sürücü koltuğundan. Pireli atlar Çağ Sokağı'ndan dört nala uzaklaşırken kasları durmadan hareket ediyordu. Stoneweather birkaç dakikada bir arabanın çanını çalıyordu. Çakıllı yolu döven toynak sesleri eşliğinde Holmes'un ürkmüş zihninden peş peşe düşünceler geçiyordu. Sürücüden öğrenebildiği tek şey devriye polisi Ray'in kendisini çağırttığıydı. Araba limanda ansızın durdu. Bir polis kayığı Holmes'u ufak bir koy adasındaki farelerle dolu granit penceresiz terk edilmiş bir kaleye götürdü. Surlarında kimseler yoktu. Yerlerde tabancalar ve bayraklar görülüyordu. Warren Kalesi'ne gelmişlerdi. Polis memurunu takip eden doktor, hayalet gibi bembeyaz görünen başka polislerin yanından geçti. Çeşitli odalardan geçip soğuk ve zifiri karanlık bir taş tünele indikten sonra nihayet boş bir depoya vardılar. Ufak tefek doktor tökezledi. neredeyse yere düşüyordu. Zihni zamanından sıçrayış yaptı. Gençliğinde Paris'te École de Médecine'de okurken Combat de Animaux'ları izlerdi. Bu barbarca gösterilerde buldoglar birbirleriyle dövüştükten sonra bir direğe bağlanmış kurtların, ayıların, yaban domuzlarının, boğaların ve eşeklerin üstüne salınırdı. Holmes o sıralar genç olmasına karşın ne kadar çok şiir yazarsa yazsın ruhundaki kalvinizmden asla kurtulamayacağını anlamıştı. Dünyanın sadece insanları günaha teşvik eden bir tuzak olduğu fikrine inanmaya hala meyilliydi. Ama onun fikrince günah, kusursuz bir kanuna uymaya çalışan kusurlu bir yaratığın başarısızlığından başka bir şey değildi. Ataları için günah hayatın gizemiydi. Doktor Holmes içinse acı çekmekti. Böylesine çok günaha tanık olacağını hiç beklememişti. Şimdi ileri bakarken şaşkın zihninde o karanlık anı, insanların hayvansı tezahüratları ve kahkahaları belirdi. Odanın ortasındaki tuz gibi erzak çuvallarını asmakta kullanılan kancaya bir insan bedeni asılıydı. Burnu tamamen kesildiğinden bıyıklı üst dudağı aşağı sarkmıştı. Kulaklarından biri de omzuna değiyordu neredeyse. İki yanağı da yarıldığından ağzı açık duruyordu. Sanki her an konuşacakmışçasına. Ama ağzından sözcükler yerine siyah kan çıkıyordu. Adamın çenesiyle üreme organı arasına kandan bir çizgi çizilmişti. Üreme organı ise doktoru bile dehşete düşürecek bir şekilde ortadan yarılıp ikiye ayrılmıştı. Kasları, sinirleri ve damarları anatomik bir uyum ve karmaşa içinde sergileniyordu. Cesedin kolları iki yandan acizce sarkıyordu. Uçları kanlı sargılarla bağlanmıştı, elleri yoktu. Holmes o yüzü önce tanıyamadı. Sonra hatırlar gibi oldu. Bir an sonra ise o parçalanmış kurbağanın kim olduğunu anladı. Çenesinde ısrarla kalan gamzesinden tanıdı. Yo, hayır. O iki bilinçli an arasında çöktü. Bir adım gerileyince cesedi bulan kişinin, sığınacak bir yer arayan bir serserinin kusmuğuna basıp kaydı. Kendini yakındaki bir sandalyeye attı. Sandalye sanki bu manzara rahatça izlenebilsin diye oraya konulmuştu. Hırıldayarak solurken ayağının yanında düzgünce katlanmış parlak bir yelek, altında beyaz bir pantolon ve etrafında saçlı kağıt parçacıkları bulunduğunu fark etmedi. Adının söylendiğini işitti. Devriye polisi Ray yanında duruyordu, odanın havası bile titreşiyordu sanki. Holmes güçlükle ayağa kalkıp bulanık gözlerle Ray'e baktı. Uzun sakallı, geniş omuzlu ve sade giyimli bir dedektif Ray'in yanına gelip ona bağırmaya, burada işi olmadığını söylemeye başladı. Sonra Şef Kurtz araya girip dedektifi çekerek uzaklaştırdı. Başı dönen doktor cesede fazla yaklaşmış olduğunu fark etti. Ama geri çekilemeden önce koluna ıslak bir şey dokundu. Bir el gibiydi ama aslında o gövdenin kolunun kanlı ve sargılı ucuydu. Oysa Holmes bir santim bile kımıldamadığına emindi. Kımıldayamayacak kadar afallamıştı, bir kabusta olduğunu hissetti. Dedektif, "Tanrım, yaşıyor!" diye haykırarak kaçarken sesinin boğuklaşmasından kusmak üzere olduğu belliydi. Şef Kurtz de haykırarak ortadan kayboldu. Holmes birden dönünce Phineas Jennison'ın parçalanmış çıplak bedenindeki pörtlemiş gözlerini ve sallanan uzuvlarını gördü. Aslında o gövdenin kımıldaması sadece bir an sürdü. Bir anın binde biri kadar. Sonra sonsuza dek hareketsiz kaldı. Ama Holmes gördüğü şeyden asla şüpheye düşmedi. Kendisi de bir ceset gibiydi o an. Ufak ağzı kupkuruydu ve titriyordu. Yaşlı gözlerini kırpıp duruyordu. Parmakları acizce kımıldanıyordu. Doktor Oliver Wendell Holmes, Phineas Jennison'ın hareketlerinin bilinçli olmadığını biliyordu. Korkunç bir ölümün gecikmiş, bilinçsiz çırpınmalarıydılar o kadar. Ama bunu bilmek içini rahatlatmıyordu. Cesedin dokunuşu kanını dondurmuştu. limana geri dönüşünün, Kara Maria adlı polis arabasına bindirilişinin, Jenison'ın cesediyle birlikte tıp okuluna götürülüşünün pek farkına varmadı bile. Orada kendisine adli tıp doktoru Barney Coutt'un maaşına zam mücadelesi verirken korkunç bir zatürreye tutularak yatağa düştüğü, Profesör Haywood'un da bulunamadığı söylendi. Holmes söylenenleri dinlemişçesine kafa salladı. Haywood'un öğrenci asistanı Dr. Holmes'a otopside yardım etmeyi önerdi. Holmes konuşulanları hayal meyal duyuyordu. Tıp okulunun üst katındaki karanlık bir odada önündeki zaten parçalanmış olan cesedi kesen ellerini doğru dürüst hissetmiyordu. Kontrapassomu izle. Holmes sanki bir çocuğun imdat çığlığını duymuşçasına birden başını kaldırdı. Öğrenci asistan Reynolds, Ray, Kurtz ve odaya girdikleri Holmes tarafından fark edilmeyen diğer iki polis de dönüp arkaya baktılar. Holmes tekrar Finnis Jenison'a baktı, açık ağzını gördü. "Doktor Holmes," diye sordu öğrenci asistan. "İyi misiniz?" Sadece bir hayaldi. Duyduğu o ses, o fısıltı, o emir. Ama Holmes'un elleri zangır zangır titremeye başlamıştı. Öyle ki bir hindiyi bile kesemezdi. Operasyonun geri kalanını Haywood'un asistanına devrederek izin isteyip odadan çıktı. Grove sokağından bir ara sokağa sapıp nefesini toplamaya çalıştı. Birinin yaklaştığını hissetti. Ray doktoru ara sokakta geriletti. "Lütfen şu anda konuşamam," dedi Holmes gözlerini kaldırmadan. "Finnis Jenison'ı kim öldürdü?" "Nereden bileyim?" diye haykırdı Holmes. Dengesini kaybetti, zihnindeki hayaller yüzünden sersemlemişti. "Şunu çevirin Doktor Holmes." Ray, Holmes'un elini zorla açıp bir kağıt parçası sıkıştırdı. "Lütfen devriye Ray, bunu zaten..." Holmes titreyen ellerle kağıdı açtı. "Çünkü birleşmiş insanları ayırdım." Ray, dün gece duyduklarını tekrarlıyordu. "Şimdi de beynim ayrıldı. Kontrapassomu izle. Gördüğümüz buydu değil mi? Kontrapassoyu nasıl çevirirsiniz Doktor Holmes? Karşı acı diye mi?" "Tam çevirisi bunu nereden?" Holmes ipek kravatını çıkarıp soluk almaya çalıştı. "Hiçbir şey bilmiyorum." Ray devam etti. "Bu cinayeti bir şiirden okumuştunuz. İşleneceğini önceden biliyordunuz ama engellemek için kılınızı bile kıpırdatmadınız." "Hayır, elimizden geleni yaptık, denedik. Lütfen devriye Ray. Şimdi..." "Bu adamı tanıyor musunuz?" Ray cebinden Griffon Lonza'nın gazetede yayınlanmış resmini çıkarıp doktora verdi. Karakol penceresinden atlamıştı. "Lütfen." Holmes nefes alamıyordu. "Yeter, gidin artık." "Hey, ne oluyor orada?" Holmes'un genç barbarlarım dediği türden üç köylü tıp öğrencisi ucuz prolar içerek sokaktan geçiyordu. "Profesör Holmes'u rahat bırakın zenci." Holmes onları yatıştırmayı denedi ama kasılmış boğazından ses çıkmadı. Barbarların en hızlısı Ray'in karnına bir yumruk savurdu. Ray çocuğu diğer kolundan tutup olabildiğince hafifçe yere yuvarladı. Diğer ikisi Ray'in üstüne atlarken Holmes'un sesi geri döndü. "Hayır, hayır çocuklar, yapmayın. Buradan hemen gidin. O arkadaşım. Gidin." Çocuklar itiraz etmeden gittiler. Holmes Ray'in ayağa kalkmasına yardım etti. Kendini bağışlatma ihtiyacı duyuyordu. Gazete sayfasını alıp resme baktı. "Griffin Lonza," dedi. Ray'in gözleri parladı. Etkilendiği ve rahatladığı belliydi. "Şimdi lütfen o notu çevirin Doktor Holmes. Lonza'nın ölmeden önceki son sözlerini ne diyordu söyleyin." "İtalyanca, Toskana lehçesi. Bazı sözcükler eksik ama İtalyancayı hiç bilmeseniz de kulağınız iyiymiş. Dienan seam, dienanzi ame, dienanzi ame non for cose create se non eterne e io eterno duro. Benden önce sonsuz olmayan hiçbir şey yaratılmadı. Ben de sonsuza dek kalacağım. Lasciate ogne speranzo, voi diciantrate. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudu. Umudu ardında bıraksın, beni uyarıyordu," dedi Ray. Hayır, sanmıyorum. O anki ruh haline bakılırsa bunu cehennemin kapılarından okuyordu herhalde. Bir şeyler bildiğinizi polise söylemeliydiniz diye bağırdı Ray. Söylesek işler daha da karışırdı diye bağırdı Holmes. Anlamıyorsunuz devriye, anlamıyorsunuz. Onu bulabilecek tek insanlar bizlerdik. Bulduğumuzu sandık, kaçtığını sandık. Polis hiçbir şey bilmiyor. Olanları ancak biz durdurabiliriz. Holmes konuşurken ağzına kar tadı geldi. Ter içinde kalmış alnıyla boynunu sildi. Ray'e kapalı bir yere geçmelerini söyledi. Ona inanmakta zorlanabileceği bir öykü anlatacaktı. Oliver Wendell Holmes'a Nicholas Ray boş bir sınıfta oturdular. Yıl 1300'dü. Dante adlı bir şair hayat yolculuğunun ortasında karanlık bir ormanda uyandı. Hayatında yanlış bir yola sapmış olduğunu anladı. James Russell Lowell hepimizin karanlık ormana iki kez girdiğimizi söyler devriye. Bir kez orta yaşlarda, bir kez de dönüp o ilk sefere baktığımızda. Yazarlar odasının ağır ahşap kapısı aralanınca içeride oturan üç adam irkildiler. Kapı aralığından siyah bir çizme usulca içeri girdi. Gelen Holmes'tu. Betty benzi atmıştı. Longfellow'un yanına Lowell'la Fils'in karşısındaki kanepeye oturdu. Başıyla verdiği tek bir selamın hepsine yeteceğini umdu. Buraya gelmeden önce eve uğradım. Melia halimi görünce evden çıkmamı istemedi. Onu zor ikna ettim. Holmes sinirli bir kahkaha atarken bir gözünün kenarında bir gözyaşı damlası titreşti. Gülmekte ve ağlamakta kullandığımız kasların yan yana durduğunu biliyor muydunuz? Genç barbarların bunu öğrenince şaşıp kalırlar hep. Holmes'un olanları anlatmaya başlamasını beklediler. Lowell ona Phineas Jennison'ın kayıp olduğunu ve bulana binlerce dolar ödül verileceğini söyleyen el ilanını uzattı. Demek biliyorsunuz dedi Holmes. Jennison öldü. Charles sokağındaki 21 numaralı evine beklenmedik bir şekilde polis arabasının gelişiyle başlayan olayları anlattı. Üçüncü Porto şarabı kadehini dolduran Lowell, Warren Kalesi dedi. Lucifer'imiz için dahice bir seçim dedi Longfellow. Tam da bölücüler kantosu üstünde çalışıyorduk. Daha dün çevirdik. Maleborj engin bir taş sahadır ve Dante tarafından kale olarak tanımlanır. Dante'nin yarattığı ortamları ayrıntılarıyla canlandırabilecek dahi bir alimle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gördük dedi Lowell. Lucifer'imiz Dante'nin şiirindeki düzenden hoşlanıyor. Milton'ın cehenneminde kaos hakimdir. Oysa Dante'ninki özenle çizilmiş çemberlere ayrılmıştır. Bizim dünyamız kadar gerçektir. Artık öyle dedi Holmes ürpererek. Fils şu anda bir edebi tartışmayı kaldıracak halde değildi. Wendell, cinayetin işlendiği sırada şehrin her yerinde polislerin kol gezdiğini söylemiştin. Lucifer görünmemeyi nasıl başardı sence? Onu görmek için Argus'un yüz gözüne, ona dokunmak için Briarus'un develerine sahip olmak gerekir diye fısıldadı Longfellow.